Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz zekatla ilgili şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, zekat verebilecek durumda olan bir kişi zekat parasıyla bir öğrenciye kıyafet alabilir mi? Muhtaç olan hastaya zekat niyetiyle ilaç alabilir mi diye sormuş. Şimdi zekat bildiğimiz gibi tabii bizim elimizdeki nakit para imkanlarına göre ticaret malı, altın, gümüş, Türk lirası, döviz, euro gibi, dolar gibi paralar için %2,5 zengin durumdaysak zekat gerekiyor. Şimdi bu zekat miktarını biz diyelim 500 lira zekat yükümlülüğümüz var mesela. Şimdi bu 500 lirayı biz fakirlere 150 lira dağıtabiliriz. Bir kişiye de tamamını verebiliriz para olarak. Bunda şüphe yok. Fakat bayram üzeri, bayramlık elbise olmak üzere 200 liraya diyelim bir yetim çocuğa elbise alıverdik. Konfeksiyoncuya gittik, götürdük çocuğu. Üzerine uygun olan bir elbiseyi seçtik. Kendisi de beğendi. 200 lirayı verdik zekat paramızdan. Zekatımız verilmiş oldu. Yani onu biz elbise olarak vermiş olduk. Veya bir markete gittik. 200 liraya efendim 50'şer liralık 4 tane gıda paketi mesela hazırlattık. Ve bunu 4 tane fakir aileye verdik diyelim. Yine zekatımızı vermiş durumdayız. Yani kısaca zekatı aslında tabii elimizdeki mal çeşidi neyse onun cinsinden vermek daha uygun olduğu tarihi süreçte uygulanmış ise de Hanefi mezhebi özellikle veya onun yerine demiş. Ne kadar zekat gerekiyorsa o paranın yerine mal vermek. Hele malın kendisinden fakire yarışlıysa kendi cinsinden vermek daha da uygun denmiş. Mesela konfeksiyoncu diyelim elbise satan yer 40 kat elbise var diyelim. Aynı model, aynı kalitede bir kat elbiseyi ayırdık kenara. Bu bizim zekatımız dedik mesela. 40 adet gömlek var, bir gömlek ayırdık. Zekatımız. Ondan sonra başka bir modelden, başka bir markadan efendim 80 adet var, iki kat elbise ayırdık falan. Sonuçta 40'ta bir ayırdık. Bunları fakirlere dağıttığımızı kabul edelim. Hiç parayı devreye sokmadan malımızın zekatını vermiş durumdayız. Yine bir market düşünelim mesela. Market dökümünü sayımını çıkardı. Ne kadar mal var markette? Diyelim 400 bin liralık mal var. 100 bin lirada 2500 lira olduğuna göre 400 bin lirada 10 bin lira bu kardeşimizin zekat yükümlülüğü var. Yani oradaki malların giriş fiyatını değil, tabii ki satış fiyatını, müşteriye peşin parayla satacağı fiyat üzerinden rakamları listeyi çıkardı. 400 bin liralık mal var Türk lirası bazında. Bunun %2,5'u 10 bin lira eder sonuçta. Sonra 10 bin lirayı fakirlere dağıtarak verebileceği gibi marketindeki mallardan hepsi fakirlere yarayışlı nitelikteyse %2,5 ayırdı diyelim. 100 kilo pirinçten 2,5 kilogram pirinç, 100 kilo şekerden 2,5 kilogram. Diğerinden aynı şekilde %2,5, %2 ya da 40'ta bir ayırdı paketler meydana getirdi mesela. 10 bin liralık paket. Kaç paket oldu? Atıyorum 60 paket gıda paketi oluştu diyelim. Bunu işte fakirlere özellikle liste usulü bu gibi ihtiyaç maddelerini dağıtmakta olan biz bir vakfın da belki yardımıyla fakirlere gıda dağıtan bir vakfın da yardımıyla ellerinde listesi var fakir aileler. 60 aileye bir arabayla bunları dağıtıverdiler diyelim. Şimdi 400 bin lira mal olan marketimiz tertemiz hale geldi zekat bakımından. Yani bunlar İslam'ın getirdiği kolaylık. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden itibaren aslında 4 halife döneminde de Zekat bildiğimiz gibi amiller vasıtasıyla toplanmış. Amili ön denilen zekat memurları eliyle toplanmış, depolanmış ve yıl boyunca ihtiyaç olanlara dağıtılmış. İhtiyaç oldukça dağıtılmış. Güzel olan bu aslında. Yani hemen yıl sonu gelir gelmez tamamını 3-5 günde dağıtalım. Ondan sonra yıl boyunca dağıtsak bir şey kalmasın depoda demek yerine ihtiyaç oldukça, ihtiyaç dönemlerinde zekatın muhafaza edilip depolanması uygulamada daha yaygın olarak cereyan etmiş. Yani dolayısıyla hangi çeşit mallardan zekat alınıyorsa kendi çeşidinden alınıyor Peygamberimiz zamanında. Kumaşsa kumaş, elbise ise elbise. Hurmaysa hurma, arpaysa arpa, buğdaysa buğday. Tarım ürünlerinden mesela. Hayvanlardan hakeza. Köylülere gidiliyor. Hayvan sürüsü olanlardan 40'ta bir üzerinden ne kadar tutuyorsa seçiliyor. Tabii en iyisi seçilmiyor, en kötüsü de değil. Ortalama demiş Peygamberimiz alın. Yani 100 tane koyunu var bir kimsenin. Çok iri koç var diyelim. Gidip onu almaya kalkarsanız gözü kalır. İyice çok zayıf bir hayvanı alırsanız bu sefer de fakir mağdur olabilir. Ne o ne bu hani ikisinin de ortası. Ortalama olan mallar maldan zekat alınız diye tavsiyesi var Peygamber Efendimiz'in. Ne en iyisinden ne en kötüsünden orta olan alındı. Ayrıldı diyelim hayvanlar. Medine-i Münevvere'ye getiriliyor ve çiftlik meydana getirilmiş. Hayvan çiftliği, zekat hayvanlar çiftliği. Deve sürüleri, koyun sürüleri ve diğer hayvan çeşitlerinden. Burada bulunan hayvanların etinden, sütünden, yapağısından, yoğurdundan efendim insanlar yıl boyunca ihtiyaç oldukça istifade ediyor. Yani canlı hayvanlarda bile bu şekilde bir depolama yapılmış, çiftlik meydana getirilmiş Allah Resulü döneminde. Şimdi bu bir anlam ifade ediyor. Yani toplumda fakirlik problemini kökten çözecek derecede zekat müessesesi ihdas edilmiş. Yani zekat tam olarak uygulandığı zaman bununla ilgili bir sempozyum da yapılmıştı. Marmara İlahiyat Fakültesi bünyesinde yıllar öncesinde bir hesaplama sonucuna göre 5 veya 6 yıl yani Türkiye'de tam olarak zenginler zekatlarını verseler ve bunlar devletleriyle organize edilse bütün fakir denilen sınıf liste usulü köy, kent taranarak bir uygulama yapılsa 5 veya 6 yılın içinde fakirlik problemini kökten çözecek potansiyel var diye hesaplamalar yapılmıştı. Bu İslam'da zekat diye kitaplaştı da orada bunun rakamları da var mesela. Çeşitli sanayi kuruluşlarının verilerine bir takım istatiki bilgilere dayanarak bu şekil hesaplamalar yapmıştı o günkü meslektaşlarımız. Yani dolayısıyla zekatı biz elbette bir hastanın ilacını alamıyor mesela. İlacını alıveriyoruz zekat paramızla. Halil ala. Bir hasta acele muayene olması lazım. Hastanın kapalı olduğu bir dönemde özel hasta yerde muayene ettireceğiz. Muayene parasını zekatımızdan veriverdik mesela. Röntgen çekilecek, röntgen parasını zekatımızdan verdik. Acil bir durum var. Reçete yazıldı, ilacımızı alıverdik. İlacını alıverdik hastanın paramızdan mesela. Onu evine gitti, götürdük, baktık elektrik su parası gelmiş, ödeyecek imkanı yok mesela. Bunu ödeyiverdik. Aldık makbuzları. Zekat paramızla ödeyiverdik. Alülala hiçbir şey gerekmez. Yani önemli olan fakirin istifade edebileceği şekilde uyguladıysak biz zekatı nakit para olarak verebiliriz, gıda olarak verebiliriz, giyim eşyası olarak olur, kitap olarak olabilir, öğrencinin efendim öğrencilikle ilgili öğrencilik aidatı olur, yurt parası olabilir mesela öğrencinin kayıt parası olabilir vesaire. Buna benzer yerlere verilecek olan para karşı taraf yeter ki ihtiyaçlı olsun zekat yerine geçer. Bu belli. Yani toplumun kısaca fakir kesimin problemlerini çözmede zekat önemli bir görevi ifade ediyor. Tabii günümüzde maalesef devlet eliyle zekatın uygulaması İslam ülkelerinde çok azaldı. Yani bu şahısların kendi ihtiyarına bırakıldı. Bu sebeple ne derece sonuç alınıyor, ne derece fakirlik problemini çözmede işe yarıyor. Tabii kontrolü zorlaştı. Kimlerin zekat verdiği, vermediği, kimlerin vermediği belli olmadığı için tesadüfe kaldı fakirlik problemini çözme konusu. Devletler, belediyeler, bir takım vakıflar bu probleme el atmak suretiyle çözmeye çalışıyor. Fakat Malezya gibi ülkelerde halen günümüzde aynen Peygamberimiz zamanındaki gibi devlet eliyle zekatın alındığı ve fakirlere dağıtıldığı uygulamalar da var. Mesela Muhasebatü Zekat diye Malezya'da Arapça olarak da basılan bir kitap vardı. Bizim elimizde de var. 300-350 sayfalık zekatın devlet eliyle uygulamasının kanun, yönetmelik, yönerge, genelge neler varsa bununla alakalı ölçüler, hangi mallardan hangi ölçülere nasıl uygulama yapılacak, nasıl depolanacak, hangi sınıflara dağıtılır, bununla ilgili sistemini Malezya resmi olarak kanunlaştırmış ve bunu devlet eliyle uyguluyor mesela. Yıllar öncesinde oradan gelen bir öğretim üyesinin zekatla ilgili uygulamayı kendisi bildiri olarak sunmuştu. Orada da kitaplaşan bilgilere göre Malezya'da mesela şöyle diyelim, bütün cami imamları aynı zamanda zekat memuru gibi, biz demişler mahallemizde, köyümüzde, camimizin bulunduğu çevrede zekatı liste usulü zekat hükümlerinin zekat miktarına göre alırız. Cami bünyesinde hazırladığımız bir depoda depolarız ve ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca organize şekilde dağıtırız diye görev üstlenmişler. Ama yarısını demiş devlet merkeze alırız. Maliye Bakanlığı nezdinde orada zekat fonu kurulmuş. Toplanan zekatın yarısı bakanlık nezdinde, devlet hükümet merkezinde toplanıyor. Yarısı da camilerin, toplanan yerin cami merkezlerinde toplanıyor ve o mahallin, o bölgenin, o köyün diyelim fakirlerine dağıtılıyor cami imamları eliyle. Ve bunlara tabi emeğinin karşılığı maaşına ek olarak belki bir harcırah veriliyor. Ek ücret. O da güzel bir teşvik tabii ki. Tabi o günkü Diyanet İşleri Teşkilatı demişler nasıl efendim namaz farzsa, imam kardeşlerimiz namazı kıldırıyorlarsa zekat da farz. Aynen namaz gibi bir görev olarak din görevlimiz bunu niye yapmasın? Hac yine namaz gibi farz olan bir fariza. Hac organizesi diyelim din görevlisi olarak. Aynen cami imamlığında olduğu gibi bu da organize edilir. Zekat da bunun gibi demişler. İmam kardeşlerimiz devreye girer, bu konuda uzmanlaşır ve kendi bölgelerinden devletin organizesiyle meydana gelen listelere göre zekatı yarısını alırlar cami bünyelerinde, fakirlere dağıtırlar. Yarısını da merkeze alınıyor. Merkezden de bu defa ülke çapında. Mesela diyelim öğrencilere burs verilecek. Bütün öğrenci ayrım yapılmadan ilimle uğraşan öğrenci, yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilecek. Zekat fonundan mesela. Herkese burs. Ondan sonra bir yerde diyelim deprem oldu, sel felaketi, başka bir kıtlık, darlık olayı yaşanıyor. O bölgeye hemen zekat faslından, zekat fonundan aktarma yaparak bu gibi sıkıntılı yerlere destek sağlanıyor mesela Malezya'da. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da bildiğim kadarıyla mesela resmi olan kuruluşlar, kurum ve şirketler zekat hesaplamasına göre ortaya çıkan bilançolarındaki zekatın yarısını kamu devlet eliyle devlete veriyorlar. Ve devlet bunu dediğimiz gibi bütün öğrenci burslarında ve önemli olan ihtiyaç olan yerlerde kullanıyor. Ve diğer yarısını da kendileri ihtiyaç olan yerlere verebilirler şeklinde serbest bırakılmış. Yarısı kamu devlet eliyle, yarısı da serbestçe ihtiyaç sahibine dağıtılsın diye bir uygulama getirilmiş. Bizim Türkiye'de sadece bazı vakıflar falan devreye giriyor bilindiği gibi. Zekatı almada bir vakıf dernek zekatı alabilir mi? Alır diyoruz biz ama vekil sıfatıyla alır tabii ki. Şeyler de böyle. Zekat memurları da Peygamberimiz zamanında ve şimdi bunu toplatan devlet o memur sadece emaneten bu zekatı alıyor. Zekatın sarf edileceği yerlere fakirler başta olmak üzere dağıtma riskini görevini üstleniyor. Vekil olarak onu siz derneğe vakfa verebilirsiniz. Derneğin, vakfın bunu kasasına koyup da istediği yere harcayabilir diyemezsiniz. Bir vakfın mesela bina yaptırıyor, vakfını harcayamazsınız. Öğrencilere diyelim efendim yatak alınacak, karyola vesaire, masa kasa ihtiyacı var. Oraya harcayamaz bunu. Nereye harcar? Sadece öğrencilerin üst baş masraf olur. Yiyecek için harcayabilir. Öğrencilere burs olarak dağıtılır mesela. Öğrenci bursu olarak, harçlık olarak dağıtılır. Kitap parası olarak dağıtılır vesaire. Yani zekatın verileceği yerlere sarf etmek şartıyla bir dernek veya vakıf yetkilisi zekatı teslim alır. O emaneti zekatın verileceği yere kullandırması lazım. Eğer başka yerlere kullandırırsa bu olmaz. Dolayısıyla bu şekilde zekatın daha pratize edilmesi diyelim. Kökten toplumdaki fakirlik problemini çözmesi bu yollarla olabilir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, günümüz düzenindeki ticareti faizsiz, helal, takvalı şekilde nasıl götürebiliriz? Mutlaka bir yerde karşımıza faiz vesaire şaramlar çıkabiliyor. Kendimizi nasıl koruyabiliriz demiş. Tabii günümüzün şartlarında elimizden geldiğince tedbirli hareket ederek, yani ben faizli krediye girmeyeyim, düşmeyeyim demesi için bir iş adamının tabii tedbirli olması lazım. Bir yedek akçe bulundurması lazım mesela. 50-100 tane işçisi olan, her bir işçisine 2000-3000 lira gibi maaş ödeyen bir iş yerinde 3'er bin liradan 300 bin lira nakit para ihtiyacı olacağı belli. Hangi gün işçilere maaşın verileceği, diyelim ayın birinci günü mesela. Her ayın birinci günü en azından bizim elimizde 300 bin lira nakit para bulunmalı ki 100 tane işçimize maaşını nakit ödeyebilelim demesi lazım. Bu olmadığı takdirde, alacaklarını alamadı, edemedi, 100 bin lira kasada para var, ayın biri gelmiş, kısaca 200 bin lira eksiği var mesela. Maaşları dağıtacak para eksik. Hadi ben mecbur kaldım, zaruret gereği gittim bankaya, 200 bin lira faizli kredi aldım, 20 günde bir aylığına neyse, alacaklarımı tahsil edince ödemek üzere mecbur kaldım diyor mesela iş adamı. Bunu zaruret gibi değerlendiriyor. Halbuki bunun yerine bu kardeşimiz tedbir alabilir miydi? Alırdı tabii ki. Mesela bu gibi firmalar kenarda meşru olan şirketleri hisse senedi bulundursalar. Hisse senedi malum bir iki saatin içinde nakde çevrilebiliyor. Hisse senedinin alım satım yapıldığı piyasada, borsada yani, o nakde çevrilebilecek olan günümüzde kaynaklar var, meşru kaynaklar. Bunlardan 200-300 bin liralık mesela kenarda hisse senedi olsa bu kardeşimizin borsada rahat satabileceği, bir iki saatin içinde 200 bin liralık hisse senedini nakde çevirir, maaşlarını öder, ondan sonra diğer alacaklarını alıp dengeyi sağlayınca yeniden hisse senedi alır, yerine koyar. Yani faizli kredi yerine yedek akçeli çalışma imkanı günümüzde var. Bunu yapan firmalar var. Bana gelen bilgilere göre mesela firmanın birisi, isim vermek önemli değil, hemen düğmeye bastı bu konu açıldığı zaman. Hocam şu anda bizim dedi 24 milyon liralık, hatta dolar dedi galiba, 24 milyon dolarlık yedek akçemiz var dedi. Hisse senetlerine, meşru olan hisse senetlerine yatırılmış. Herhangi bir sıkıntıya düştüğümüz zamanda 24 milyon dolara kadar ya da 24 milyon Türk lirasına kadar hemen bunu 2-3 saatin içinde nakde çevirme imkanımız var. Faizli krediye düşmemek için böyle bir tedbir alıyoruz dedi mesela holdinglerden birisi. İslam'a göre hassas olan, zekatını vermeye çalışan büyük bir şirket mesela hemen düğmeye bastı. İşte hocam böyle bir yedeğimiz var dedi. Yani ben de çok sevindim ve tebrik ettim. Bu şekilde tedbirli gitmeniz sizin faize düşmenizi zaten engeldir. Böyle bir niyetiniz zaten sizi harama karşı korur falan dedim. Yani kısaca ticarette niyet fevkalade önemlidir. Niyetli, azimli olursak Cenab-ı Hak muhafaza eder. Haramdan, faize düşmekten, sıkıntıya girmekten muhafaza eder. Ve asıl kardeşimizin de söylediği gibi takvalı ve harama düşmeden ben bu işi nasıl götürürüm diye azmedersek o niyetimize uygun tecelliler de arkadan gelir. Çünkü bizim bu ticaretimizi, yaptığımız işleri anlık olarak izleyen melekler var bizim üzerimizde. Ve bizim niyetimize, azmimize, yönelmemize göre Onlar bir bakıma önünü açmaya da çalışırlar. Sevdirirler, teceriler falan. Ama zorlama tabii ki yok. Zorla önümüz açılmaz. Ama bizim azmimiz, niyetimiz, girişimciliğimiz, efendim tecrübemiz ve bu arada istişarelerimiz, istiharelerimiz belki belirleyici olur. Bu gibi haramlardan bizi, bu gibi hallerimiz koruyabilir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, ticaret yaparken nakit yokluğu nedeniyle, çek teminatı ile kredi kullanmanın hükmü nedir diye sormuş. Şimdi çek teminatıyla dediğine göre kardeşimiz, çek kırdırmadan bahsediyor veya çeki teminat olarak koyacak, faizi kredi alacak kısaca. Şöyle diyelim, 100 bin liraya ihtiyacı var, 100 bin liralık elinde çek var. 5 bin, 10 bin liralık, 20 bin liralık neyse 2-3 ay sonra tahsil edilecek tarihleri taşıyan çekler var elinde. Bir firmanın, şirketin diyelim. 100 bin liralık çekler var. Hemen 100 bin liraya o gün ihtiyacı var. Bu çekleri götürüyor şeye, bankaya. Bunlar teminat olarak diyor sizde kalsın. Eğer bu alacağım, bana vereceğiniz 100 bin lirayı ödeyemezsem siz çekleri tahsil edersiniz. Para oradan gelir yani size. Benim ödemem gerekmez dara düşersem anlamında teminat olarak veriyor. Dolayısıyla 100 bin lira faizli kredi çekiyor. Diyelim bir aylığına veya iki aylığına neyse. Şimdi şeyler sadece dikkat edilirse teminat vazifesi görüyor çekler. Çek kırdırma da değil bir bakıma. Ama faizli kredi çekti kardeşimiz. Şimdi burada tabii daruratü bir mazurat kaidesi var, bunu ifade edelim. Yani zarurete düşme. Olabilir insan bütün tedbir almasına, her türlü dengeli hareket etmeye çalışmasına rağmen ani bir takım krizler ortaya çıkabilir. Ve bu kriz sebebiyle de işlerin daha da dara düşmemesi, çözümsüzlük meydana getirmemesi için illa o 100 bin liraya ihtiyacı var. Ödünç de bulamıyor, arıyor, karza sen alma imkanı yok. Çok zaruret halinde tabii ki tercihen devlet bankasına falan gidebilir zaruret hali varsa. Fakat bu duruma düşmemek için daha önce söylediğimiz gibi hep tedbirli olmak ve ben faize girmeden bu işi nasıl çözerim diye çabalamak gerekir. Şimdi çek olayında da kardeşimiz bir de çek kırdırma var malum. 100 bin liralık çeki bankaya verir. Siz bunları kırın. Yani hesap yapar onlar tabii. Bir ay sonra alınacak var, iki ay sonra alınacak, tahsil edilecek olanlar var falan. Hesap sonucunda tabii ki 100 bin lira yerine size 90 bin lira verirler. %10 keserler mesela. 90 bin lira verdiler. 2-3 ayın içinde 100 bin lira tahsilat yapacak banka. Buna çek kırdırma deniyor malum. Şimdi siz 90 bin lirayla 2-3 ay içindeki 100 bin lirayı değişim yaptınız. Çek kırdırdınız faizli olarak. Yani %10 faizle kısaca 100 bin lira para aldınız, temin ettiniz. Buna çek kırdırma deniyor. Faizin ta kendisi tabii ki. Yalnız şu istisna olarak tabii düşünülebiliyor. Mesela şöyle diyelim, birinde 10 bin lira alacağımızı 3 ay sonra ki tarihi taşıyor. Çeki var elimizde. Dolayısıyla anide para ihtiyacınız var. 3 ay sonra size ödeyecek olduğu bu 10 bin lira şimdi öderse, hemen öderse karşı taraftaki muhatabımız, borçlu kişi, ben indirim yapayım diyorsunuz. Sana 500 lira indirim yapayım. 9500 lira olarak hemen öde deseniz borçluya, o da ödese. Şimdi alıcılıklı ile borçlu arasında olmak kaydıyla bu çek kırdırmaya girmiyor. Neden? Çünkü alacaklı alacağını indirim yapabilir, azaltabilir. Tamamen hiç almayabilir bile, hiç almasa bile buna faiz diyemeyiz. Diyelim biz 10 bin lira borcu olan bu kardeşimiz dara düşmüş mesela, bunu görüyoruz. Yangın geçirmiş, sel felaketine uğramış, hırsızlık yoluyla mağazası soyulmuş neyse, kasası falan, bunu görüyoruz. Ve ödeyemeyecek duruma düştüğünü hissediyoruz. Gidiyorsunuz, kardeşim bana olan 3 ay sonra ödeyeceğin bu 10 bin lirayı ben sildim. Senin çekini buyur diyor. İptal ediyorsunuz çeki mesela. Olur mu? Olur. Bu caiz. Yani alacaklı alacağını indirim yapabilir. Buna erken ödeme indirimi deniyor günümüzde. Veya hiç almayabilir. Tamamen silebilir. Çünkü zaten ayet-i kerimede de bildiğimiz gibi ve enkerezü usretin fenazü ile mesire buyurulmuş. eğer borçlu darlık içindeyse ona yakası genişleyeceği zamana kadar süre tanımak gerekir buyurulmuş. Süre tanımak. Dolayısıyla yakasının genişleyeceği zamana kadar süre tanıyoruz. Buna rağmen ödeyemeyecek durumdaysa ayet-i kerimenin devamında وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ tasadduk edivermeniz sizin için daha hayırlıdır buyurulmuş. Yani silivermeniz, ona sadaka olarak bunu bırakıvermeniz daha hayırlıdır. Ayet-i kerimede Bakara suresinde teşvik de edilmiş. Bu zaten var. Yani borçluyla alacaklı arasında olmak kaydıyla. Yalnız eğer bunu silivermek, azaltmak değil de çoğaltmaya kalkarsak. 3 ay doldu, kardeşimiz ödeyemiyor. Tamam, ben sana 3 ay daha süre veriyorum. Ama borcu da 12 bin liraya çıkarıyorum dersek bakınız. 10 bin lira olan borcu 12 bin liraya çıkardık. Yeni bir çek istiyoruz kendisinden. Senet almak istiyoruz. 2 bin lira mesela yükseltiyoruz alacağımızı. Bu tabii ki faizin ta kendisi. İşte cahiliye ribası denilen riba bu şekilde oluyor. Borçlulara düşüyor, ödeyemiyor. Alacaklı tamam sana süre tanıyorum ama borcun da artacak diyor. Ve kendi tabii keyfine, isteğine göre arttırıyor. Burada borçlu zayıf durumda olduğu için, pazarlık şansı da bulunmadığı için, çünkü ödeyemiyor, bulamıyor, ödeme imkanı da yok, başka şansı yok. Karşı tarafta illa ya vereceksin veya sana süre tanırsam borcu artıracağız diyor. Mecbur kaldığı için kerhen diyelim, bu arttırılan borcu kabullenmek zorunda kalıyor borçlu. Bu sebeple buna faizin cahiliye ribasından en ağır şekli diyoruz. Süreyi uzatayım ama borcu da arttıralım şeklinde Peygamberimiz zamanındaki sıkıntılı riba olayı bu şekilde cereyan ediyormuş. Başka bir kardeşimiz, hocam banka kredilerini hangi şartlarda kullanabiliriz? Banka ile ilişkimiz hangi çerçevede olmalı demiş. Şimdi banka kredisi kullanma derken tabii faizsiz banka kastediliyorsa ancak murabaha yoluyla bildiğimiz gibi faizsiz bankanın kredi finansmanı kullanılabiliyor. Kredi kelimesini kullanmıyoruz burada da, kredi çünkü hep menfaat karşılığı olarak kullandırılan ama nakit pazarlığıyla faiz olarak kullandırılan kredi kelimeye finansman kullandırmaya kredi diyoruz. Diğerinde finansman kelimesi daha uygun. Faizsiz bankada ise bize ne lazım? Bu parayı ne yapacağız? Bu önemli. Eğer hele mal alacaksak tamam, bu malı taksitle alma imkanı söz konusu olabilir. Yani 40 bin liralık bir mal alacağız. Karşı taraf taksitle bunu satıyorsa mesele yok. Mesela 40 bin liralık bir araç var. Araba alacağız. Ancak ben bunu 24 ay taksitle ödeyebilirim diyorsunuz. Ama ajanta kabul etmiyor. Ya tamamını peşin istiyor mesela. Vade kabul etmiyor. Bu sefer faizli bankaya gidip 40 bin lira para alsanız 24 aylığına, tabi bunu 60 bin lira olarak diyelim, üzerine ekleyecek 20 bin lira. 60 bin lira olarak bu faiziyle 20 bin lira faizle bana öde diyecek mesela. 24 aya bölecek o 40 bin lirayı. Ama 60 bin lira olarak. Şimdi faizli bankaya gidince faizli banka sen ne alacaksın? Araba alacağım. Tamam, bu arabayı biz alalım diyor. Parayı biz arabanın sahibine, ajantaya yatıralım. Hatta bunun bir kısmını, 10 bin lirasını sen imkanı varsa yatır. 30 binini biz yatıralım. Dolayısıyla bu arabayı alalım. Nasıl ödeyeceksin bu arabanın bize ait olan kısmını? 24 ay taksitle. 30 bin lira 24 ay taksitle ödenmek üzere tabii ki raiç bedellere göre bir rakam çıkarılıyor. Ve dolayısıyla ortak olarak aldığınız arabanın bankaya ait olan hissesini 24 ay taksitle devralıyorsunuz. Bir sürü sözleşmeler imzalanıyor arka planda. Arabayı ipotek konuyor yerine göre, ödeyemezseniz arabaya el konabilsin diye, ki haklarıdır alacaklının. Sonuçta 10 bin lirasını, 4'te 1'ini siz verdiniz, 4'te 3'ünü faizsiz banka verdi. Ortak bir araba aldınız. Faizsiz banka kendi hissesini, 4'te 3 hissesini size devretti. 24 ay taksitle ödenmek üzere. Taksitlere bağladı. Üzerine diyelim O 6.000 lira mesela vade farkı ekledi. Bir malı devrederken, satarken, vadeli satarken vade farkı caiz görülüyor bildiğimiz gibi. Bize bir buzdolabı var. Peşin fiyatı 1.000 lira ve 6 ay vadeli olursa 1.100 lira. 12 ay taksit olursa 1.150 lira diyelim. Fiyat konmuş. 12 ay taksitle olunca 1.150 lira. Şimdi biz kararımızı veriyoruz. Ben diyor, biz diyoruz 12 ay taksitle bunu ödeyebilirim. Ödeyebiliriz. 12 ay taksitle bölünüyor. 1.150 liraya buzdolabını almış oluyorsunuz. 150 lira fazlalık faiz mi oldu? Kar mı, vade farkı mı? Tabii ki kar veya vade farkı olarak bunu değerlendiriyoruz. Neden? Mal üzerinde olan taksitlendirme caizdir. Ve vade uzadıkça kar miktarını artırmak anlamına gelir. Bu buzdolabının diyelim üzerindeki kar 900 liraya aldıysa onu beyaz eşyacı 100 lira kar yerine 12 ay taksite böldüyse 250 lira kar ediyor mesela. 250 lira kar ekliyor ama o para 12 ayda parça parça kendisine gelecek. Kullanamayacak o parayı hemen. Yani buna benzer sebeplerle vade farkı bütün mezheplerde caiz görülmüş. Mal üzerinden vadeli satış sebebiyle eklenen fazlalık riba olarak nitelendirilmemiş. İşte bu şekilde ancak banka finansmanı denizden faizsiz banka yoluyla finansman kullanılırsa bu caiz olur. Ama faizli bankadan para alınır, kredi çekilir de bir mal alınırsa o faizli kredi alınmış. Ve onunla mal alınsa bile sonuç değişmez. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, devlet bankalarından sektörel kredileri yatırım için kullanılabilir mi diye sormuş. Şimdi burada bir teşvik kredisi olayı var. Eğer kardeşimiz bunu kastediyorsa, şimdi teşvik kredisi şu oluyor. Mesela şu anda %7-8 enflasyon, paranın değer kaybı olan bir ülkede faizli bankaların %7-8'den aşağı kredi kullandırması mümkün değildir. Zarar eder. Sistem ayakta duramaz. %8 paranın yıllık değer kaybı varsa bir yıllık krediyi %10-12-15 gibi 3-4 puan, 5 puan yukarıda kullandırırsa ayakta durabilir. Değilse zarar eder, sistemi devam ettiremez. Fakat devlet bankası olunca bazı alanlara sırf kalkınmayı hızlandırmak, istihdam alanını genişletmek, bir takım mallar arasında dengeler sağlamak için darlık olan alanlarda gibi sebeplerle vatandaşa bakıyorsun devlet bankası teşvik kredisi veriyor. Diyelim %5 faiz diyor yıllık. %8 enflasyon var. %5 yıllık faizle kredi veriyor. Kime? Tarım alanına mesela. Hayvancılık alanına. Hayvancılık gelişsin, et fiyatları dengesini bulsun. 40-50 liradan 30-35 liraya, 30 liraya düşsün diye hayvan ihracat, ithalat için bakıyorsunuz. İthalat yapanlara %5, %6 veya %4 faizle kredi veriyor. Enflasyonun altında ve bunun destek olduğu belli. Yani burada devlet zararına olmak üzere böyle bir parayı dağıtıyor. Bazen sıfır faiz de veriyor, hiç faiz almadan. Bazen zararına 100 bin lira veriyor, geri 80 bin lira olarak tahsilat yapıyor mesela. Bırakın faiz eklemeyi, eksik olarak geri aldıkları bile var bazı alanlarda teşvik amaçlı. Yani buna benzer teşvik kredisi kapsamına giriyorsa tabii ki kullanılabilir ve bunu zaten sadece devlet verebilir. Kamu kaynaklarından destekli olarak verir. Herkese de, yani bu işi yapanlara verdiği için adaletli dağıtım oluyor demektir. Bu kullanılabilir. Fakat böyle değil de normal %12-13, %15 faizle ben efendim nakit para çekeyim, bununla tatil yapayım, şunu yapayım, bunu edeyim dersek reel faizle kredi almış oluruz. Bu caiz olmaz. Başka bir kardeşimiz, hocam çalışanların maaşlarını resmiyette olduğundan az gösteriyoruz. Bu caiz midir? Tabii burada karşılık rıza da var demiş. Evet, buna hiç ihtiyaç yok aslında. Maalesef ülkemizde bunlar görülüyor. Bunu modern ülkelerde görmek daha zordur. Amerika'da, Japonya'da, efendim Almanya'da, takım yerlerde aslında oranın yerlisi olan ciddi firmaların böyle bir şey tevessül etmesi, tenezzül etmesi pek olmaz. Fakat bizde maalesef 3000 lira maaş ödüyor fiilen, 2000 lira gösteriyor mesela işçinin şeyini. Resmi olarak listede 2000 lira almış görünüyor. 1000 lira fazlatan veriyor. Veya asgari ücret üzerinden, 1200 lira üzerinden neyse işçinin listelerini hazırlıyor. 2500 lira net maaş verdiği halde sadece asgari ücret üzerinden, 1200 lira ise asgari ücret, resmiyette 1200 lira olarak mesela işçi, o işçiyle alakalı olan sigorta, sosyal güvenlik kurumunun sigortası, vergisi, şusu busu 1200 lira üzerinden tahakkuk ediyor tabii ki. Yarın işten ayrılacak olsa kıdem tazminatı bu defa o maaş, resmi maaş üzerinden almak durumu olacak. 1200 lira üzerinden hesaplanacak yani. Yarın emekli olsa bilfar süresini doldurup bu defa emekli maaşı hesaplanırken de aldığı son maaşlar, işte son yılın maaşı neyse ortalama alınarak emekli maaşı belirlenecek. Bir sürü haksızlıklar ortaya çıkıyor. Yani kendisine 2500-3000 lira fiilen maaş verdiğimiz ve gerçek hakkı da o olduğu halde biz yarın emekli olunca onu mağdur ediyoruz. Düşük emekli maaşı almasına sebep oluyoruz. Bir, işten ayrılırsa kıdem tazminatını o düşük rakamlar üzerinden vermek durumunda oluyoruz. Eksik veriyoruz yani. Ve işçi hep mağdur oluyor. Bu yüzden aslında bu gibi işçiye fiilen ödenen paraların tam olarak listede, ödeme listesinde görülmesi gerekir. Vergilerin de onun üzerinden tahakkuk edilmesi gerekir ki reel bir ekonomi, gerçekçi bir dengeli sosyal güvenlik kurumları oluşabilsin. Yani bu yüzden maalesef bu gibi düşük göstermeler yaygın gibi görünüyor. Kesinlikle tavsiye edilmez ve bunun ciddi haksızlıklara sebep olduğunu da hesaplamamız lazım. O anda haksızlığa neden olmuyor gibi görünüyor. İşçiye veya maaşını tam ödüyoruz. Resmiyette az gösteriyoruz tabii ki ama ileriki yıllarda işçi ayrılırken veya emekli olurken bu düşük maaşın yansımaları işçinin haklarını ciddi anlamda azaltıyor, eksiltiyor ve topluca çok büyük para eksikliklerine sebep oluyor. Yani 1200 lira yerine 3000 lira maaş alan, mesela 3000 lira üzerinden bildirsek ayrılırken 3000 lira üzerinden kıdem tazminatı alacak. Emekli olunca emekli maaşı ona göre bağlanacak ve yıllarca, ölünceye kadar belki onun maaşının düşük hesaplanmasına biz sebep oluyoruz. Maaşını düşük gösterdiğimiz için buna hakkımız yok. Yani hiç farkında olmadan bu gibi kardeşlerimiz ileride pişman olsalar da bunun telafisi de zor. Yani bu şekilde işten ayrılmış, emekli olmuş, düşük maaş almakta olan kardeşlerimizin tıkır tıkır bizim sebep olduğumuz eksik paralar melekler tarafından tıkır tıkır günü gününe hesaba geçiyorsa, bizim aleyhimize işliyorsa bunlar ne olacak? Çünkü üzerimizde bildiğimiz gibi yazıcı melekler var. Günü gününe bunu izliyorlar. Meleklerin dil sorunu yoktur. Yeryüzündeki bütün dilleri en ince noktalarına kadar, şahısların o kelimeyi, lafızları kullanırken niyeti de dahil olmak üzere bunları bilmek durumunda melekler. Bütün mali konuları en ince detayına kadar, en zeki mali müşavirlerin, muhasebecilerin düşünemeyeceği derecede adaletli ve hak kiminse, kime aitse doğru şekilde bunları bilmek durumundadır melekler. Ve bunu kayda geçerken en sağlam mali esaslara göre kayda geçerler. Bu yüzden bizim bu şekilde işten ayırdığımız veya emekli ettiğimiz işçilerimizin düşük maaşlar alması sebebiyle acaba bizim amel defterimize ne gibi mali haklar kaydediliyor? Allah muhafaza etsin. Bunu lütfen düşünelim, hesaplayalım ve bu haksızlığı önlemek için ne lazımsa yapmamız lazım. Tabii bunun için biz ta 20-25 yıl öncesinden şunu ifade edeyim. Ticaret ve İktisat İlmihali de kitabımızı kaleme alırken orada 1-1,5 sayfa bu kıdem tazminatıyla ilgili bir değerlendirme vardır. Hala o noktaya Türkiye gelemedi. Gelmek için aslında bir hayli çabalamalar oldu. Yani kısaca şu anda bu maaşların düşük gösterilmesinin kanaatimizce ana sebebi birden işçi ayrılırken kıdem tazminatı denilen bir tazminatı o maaşlar üzerinden işveren ödemek zorunda kalıyor. Ve bu hiç beklemediği bir zamanda iş işçi ayrılırken karşısına çıkan bir para oluyor, yüklüce bir para. Bunun ana sebeplerinden birisi bu. İkincisi, işte kıdem tazminatı, uzun yıllar çalışmışsa işçi, 15-20 yıl, 25 yıl neyse, emekli olunca kadar o fabrikada kaldıysa, kıdem tazminatı tabii ki çok yekün tutabiliyor. Her yıl için bir maaş mesela. 25 yıl çalışmış, 25 maaş. Eğer buna sendikada ilaveler yaptırdıysa, sendikalı olduğu için 25 maaşına belki 35 maaş diyelim, toplu para alacak. 35. Şimdi 3000 liradan tam olarak bunu maaşını bildirdiği zaman 3000 liradan ne eder? 35 ya da 30 maaş diyelim, 3000 lira ne eder? 90 bin lira eder mesela. Şimdi dolayısıyla 10, 20, 30, 40, 50 tane işçinin emekli olduğunu düşünelim. Aynı dönemlerde çalışmışlar. Her birine 90 bin, 100'er bin lira verdiğinde 2-3 milyon liralık bir kıdem tazminatı rakamı çıkıyor işverenin karşısına ve birden krize girebiliyor. Yani eski dönemlerde bazen fabrika iflasa doğru gittiği dönemde işçilerin kıdem tazminatları fabrikayı satsanız karşılamayacak rakamlara ulaşabiliyor. İşte bu endişeyle işverenler maalesef maaşları düşük göstermek zorunda kalıyorlar veya buna mecbur olarak itiliyorlar. Şimdi bunun yerine biz şöyle dedik. Aynen memurlarda olduğu gibi, nasıl memur emekli olurken emekli ikramiyesi nereden alıyor? Emekli sandığından, devletin sosyal güvenlik kurumundan. İşte bu sosyal güvenlik kurumu işçileri de içine alsa, memurlardan emekli ikramiyesi için kesilen vergi gibi işçilerden de kesilsin. İşveren ve işçi payı olarak o fona ödemeler yapıldıktan sonra dolayısıyla işçi işten ayrılırken olan toplu kıdem tazminatını ya da emekli olurken olan kıdem tazminatını doğrudan doğruya sosyal güvenlik kurumundan, devletten alsın yani. Devletin bu fonundan alsın diyelim. Ama bunun için tabii ki vergiler kesilecek zamanında onun maaşından, işveren katkısından. Ve bunlar o havuzda değerlendirilecek. Aynen memurlarda olduğu gibi. Dolayısıyla işveren burada artık muhatap olmaktan çıkacak. Öyle olunca işveren niye 3000 lira olan maaşı 1200 lira göstermeye çalışsın? Buna ihtiyaç duymaz yani. Dolayısıyla 3000 lira olan gerçek maaşı resmiyette de 3000 lira olarak bildirir. Neden? Çünkü kendisini ilgilendiren daha sonrasında bir risk yok. İşte bu hala kalkamadı. Hala işverenler işçi ayrılırken veya emekli olurken bütün kıdem tazminatına muhatap olarak devam ediyorlar ve bu onları ciddi olarak düşündürüyor. Ve toplu bir kıdem tazminatı ödemek zorunda kalırsam, birden işçi çıkarma zorunda falan kriz sebebiyle kalırsam, benim bütün malımı, elim, mülkümü götürecek derecede işçilerin hakları meydana geliyor ve ben bunu ödeyemeyebilirim. O duruma düşmemek için de düşük bildireyim, ödeyeceğim rakamlar beni bulsun anlamında teşvikler oluyor maalesef. Ve bundan devletin de vergi anlamında ciddi zararı kayboluyor, işçilerin ciddi anlamda kayıpları, zararlar oluyor ve daha düşük maaş almak durumunda kalıyorlar. O yüzden emeklilerin maaşına zam vesaire şeyinde aslında onunla uğraşmak yerine şu anda gerçek fiilen ödenen rakamlar üzerinden maaş bordrolarında gerçek maaşlar bildirilse ve bunun üzerinden hesaplamalar devam ettirilse ve devlet de sosyal güvenlik kurumu olarak kıdem tazminatlarını üstüne alsa bu sistem oturabilir. Ve bu bir hal Çalışma Bakanlığı'nın aslında çalışmaları sonucunda sonuna yaklaşmıştı. Benim de izlediğim, aslında çok da memnun kaldığım ama maalesef hala sonuçlandırılamadı. Gereksiz yere bir takım sendikaların tabii karşı çıktığını da o günlerde gördük. Hiçbir ciddi sebep yokken doğrudan doğruya devletin sosyal güvenlik kurumuna kıdem tazminatları aktarılabildiği takdirde bu problem çözülür diye düşünebiliyoruz. Yani hulasa bunun arka planında böyle bir sıkıntı yatıyor. Bunun önce düzeltilmesi de gerekiyor. Çünkü bu şu bakımdan önemli. İşveren aslında maaşları ödemiş. İşçinin bütün haklarını vermiş. 20 yıl işçiyi çalıştırmış. Birden ayrılırken 20 maaş daha topluca para verilecek diye karşısına bir rakam çıkıyor. Ve bunu daha önceden miktarını kestiremiyor tabii. Yıllara göre maaşlara zam yapıldı, yükseldiği için falan. Halbuki onun yerine söylediğimiz gibi O artık maaşları her ay ödedikçe ben işçinin haklarını vere vere gidiyorum. 20 yıl süreye bu işçiye verdiğim bütün maaşlar, haklar verilmiş durumdadır. İşçiyle alakalı benim vereceğim bir hak kalmamıştır noktasına gelebilirse 20 yılın sonunda, işte o noktada kıdem tazminatı karşısına çıkıyor. Bu 20 yıl için 20 maaş veya sendika eklediyse buna 30 maaş topluca ödeyeceksin dendiği zaman yeni toplu bir para çıkıyor. 90-100 bin lira gibi o işçiye ait bir borç çıkıyor işverenin karşısına. 20-30-40 tane birden işçi emekli oluveriyorsa veya işten ayrılıyorsa böyle bir zamanda, bu defa 1-2-3 milyon gibi bir para onu krize sokabiliyor. Ve bunu önceden de düşünmesi, bu defa maaşları düşük bildirmesine sebep olabiliyor. Yani bu problemin kanaatimizce sosyal güvenlik kurumunun devreye sokularak düzeltilmesi mümkündür. O zaman bu gibi problemler ortadan kalkabilir. Efendim, burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.